Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programında Riyaz-ı Salihinden iyi veya kötü çığır açmak, iyi veya kötü çığır açanlar bölümünden devam ediyoruz. Konuyla ilgili hadis-i şerifler okuyacağız inşallah. Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün erken vakitlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundaydık. O esnada kaplan derisine benzeyen alaca çizgili elbise veya abalarını delerek başlarından geçirmiş. Yani düz bir kumaş, aba, elbise gibi de değil. Onun ortasını delip başından geçirmiş. Vücudunu örtmeye çalışıyor. Bir yokluk göstergesi. Ve kılıçlarını kuşanmış. Tamamına yakını, belki de hepsi Mudar kabilesine mensup. Neredeyse çıplak vaziyette bir topluluk çıka geldi. Mudar kabilesinden bir grup Peygamberimizin yanına gelmişler. Ama üzerlerindeki böyle bir elbise de doğru düzgün yok. Bir kumaş parçasını delip boyunlarından geçirmişler. Vücutlarını örtmeye çalışıyorlar. Onları bu derece fakir görünce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünün rengi değişti. Çok üzülüyordu tabii ki. Eve girdi ve sonra da çıkıp Bilal'e ezan okumasını emretti. Belki evine girdi, bir şey var mı bunları ikram edebileceğim, ona baktı. Bulamayınca Bilal bir ezan oku, insanları topla. Bu namaz ezanı olabilir vakit varsa eğer. Değilse normal insanları toplamak için de ezan okuyabiliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O da okudu. Bilal da ezan okudu. Bilal kâmet getirdi ve Allah Resulü namaz kıldırdı. Demek namaz vaktiymiş, namazı kıldırdı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe irad etti. Namazdan sonra bir ashabına bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Nisa suresinin 1. ayetini okuyor. Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden, yani insanlar tek atadan geldi, hepimiz birbirimize akrabayız. Ve ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının. Adını söyleyerek birbirinizden istekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalarla ilişkiyi kesmekten korkun. Mudar kabilesi de zaten Kureyş'e yakın. Belki bağlantılar da var, komşuluklar var en azından. Birbirinize yakınlık hakkını gözetin. Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir. Bir defa bunu hatırlatıyor ki insanlar aynı atanın evlatlarıdır. Birbirinizden uzak değilsiniz. Bütün insanlara iyilik etmek büyük bir fazilettir. Sonra da Haşr suresinin sonundaki şu ayet okudu. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Efendimiz çok anlamlı ayetler seçiyor konuyla ilgili, olayla ilgili. Birincisi insanların nasıl aynı kökten geldiğini, yakın olduklarını anlatıyor. İkincisi şu anda hayatta olan insanların yarına nasıl hazırlık yapmaları gerektiğini hatırlatıyor. Ya eyyühellezine amenü ettakullaha vel tenzur nefsüm mâ gaddemet ligadin vettakullaha. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, herkes yarın için ne hazırladığına baksın. İki defa, başta da takvayı Allah Teala emrediyor, sonunda da dikkat edin, Allah'tan korkun, yarına hazırlık yapın. Ne yaptığınızı kontrol edin, az mı çok mu, ciddi hazırlık yapmaya çalışın. Sonra yine Efendimiz kendi sözünü söylüyor. Her bir fert altından, gümüşünden, elbisesinden bir sağ bile olsa buğdayından, hurmasından sadaka versin. Herkes parasından, altından, gümüşünden, az da olsa bir avuç da olsa buğdayından, hurmasından sadaka versin. Hatta yarım hurma bile olsa sadaka versin buyurdu. Bu da hadis vermenin önemiyle ilgili. En son noktayı koydu Efendimiz. Bunun üzerine Ensar'dan bir zat hemen gidiyor. Ağırlığından dolayı neredeyse kaldırmaktan aciz kaldığı, hatta kaldıramadığı bir torba getirdi. Doldurmuş içine yiyecek, içecek. Aldı geldi. Ahali, onu gören ahali birbiri peşine sökün edip sıraya girmişti. Herkes bir şeyler getirdi. Hakikati idrak ettiler çünkü. İnsanlar bir kardeştir. Ve ahirete gidiyoruz. Ahirete hazırlık yapmak gerekir. Peygamberimiz de emretmiş. Yarım hurma da olsa infak edin. Bu infak çok önemlidir. O zaman herkes getirdi, sıraya girdi. Sonunda yiyecek ve giyecekten iki yığın oluştuğunu gördüm. Elbise de getirmişler. İki yığın oluşmuş. Bir tarafta yiyecekler, bir tarafta elbiseler. Baktım ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yüzü gülüyordu. Baştan böyle yüzü, rengi değişmişti. Şimdi yüzü gülüyor. Efendimiz ümmetine kendi canlarından daha yakın olduğunu gösteren bir hal bu. Sanki altın gibi parlıyordu Efendimiz'in yüzü. Sonra Efendimiz şöyle buyurdu. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. Başta ilk giden sahabi, hani ilk gitti, doldurdu getirdi ya torbayı, örnek oldu, yol açtı. Herkes onun peşinden infak etti. Onun faziletini Efendimiz söylüyor. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Arkasından gelen insanların yaptığı sevap, onunla aynen sevaplarını alırlar. Bir benzeri de aynı o kadar da onu takip ettikleri, örnek aldıkları kimseye verilir. Ve onların bu cömertlik duygusunu çocuklarına nakletmeleri, torunlarına nakletmelerinden de yine bu ilk bu cömertliği aşılayan kişi sevap alır. Aynısı. Fakat onların sevabından hiçbir şeyle noksanlaşmaz. Yani bunu da zannetmeyin ki onların sevabı bölünür de ona verilir. Böyle bir şey yok. Onlar aynen tam alır. O da onların aldığı kadarını alır. Her kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahlarından da ona pay ayrılır. Kötülüğe sebep olduğu için, yol açtığı için. Fakat onların günahlarından da hiçbir şey eksilmez. Çok önemli bir esas. Hayır bırakmak için, sadakayı cariyeler bırakmak için koşturmamız gereken ve yanlış bir iş yaparken aman dikkat edeyim, benden sonra bu yanlışı yapanlar olur, benim günahlarım artar diye korkarak çok dikkatli adım atmak gerektiren bir esas. Bu Efendimizin öğrettiği esas. Bu önemli örneği, olayı bize nakleden sahabi kimdir? Cerir bin Abdullah. Ebu Amr diye künyelenen Cerir sahabe-i kiramdandır. Hicretin 10. yılı Ramazan ayında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelerek biat etmiş ve Müslüman olmuştu. Son yıllarda. Onun İslam'ı kabul edişinin Peygamber Efendimiz'in vefatından 40 gün öncesine rastladığı da söylenir. El-Beceli diye nispelenmesi hakkında çeşitli görüşler ile ileri sürülürse de anneleri cihetinden Büceyle binti Sa'b ismiyle ilgili olması daha çok kabul gören yaklaşımdır. Yani nesillerinde Büceyle diye bir zat var. Onun için Beceli denmiş veya Becel bir kabileye mensup olabilir. Ashab-ı kiramın en uzun boylu ve en güzel yüzleri arasındaydı bu sahabi. Hatta Hazreti Ömer ona Cerir bu ümmetin Yusuf'udur derdi. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğine teşbih ederek. Kabilesinin önde geleniydi. Peygamberimizin huzuruna girdiğinde Efendimiz kendisine ikramda bulunmuş ve bir kavmin önde geleni size gelince ona ikram ediniz buyurmuştur. Kavmin önde geleni geldiğinde ona ikram ediniz buyurmuştur. Cerir radıyallahu anh Kadisiye savaşı başta olmak üzere Irak'ta yapılan çeşitli harplere iştirak etmiş. O önceleri Küfe'ye yerleşmişti. Daha sonra Fırat kenarında bir şehir olan Karkisiye'ye gitti ve orada vefat etti. Tabi buralarda olmaları cihat ve tebliğ için. Yoksa Medine'de otururlardı. Cerir'in rivayet ettiği hadis sayısı 100'dür. Buhari ve Müslim onun hadislerinden 8'ini ittifakla naklederler. Cerir bin Abdullah 51 Hicri 51 miladi 671 veya 54 senesinde vefat etti radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz huzuruna gelen her fert ve toplulukla ilgilenirdi. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı. Hoşlanmadığı bir durum gördüğünde yüzünün rengi değişirdi. Sahabe-i kiram onun üzüntüsünü, sıkıntısını ve kederini yüzünden anlarlardı. Efendimiz'i saadet ve sevinç hali de yüzünden anlaşılırdı Efendimiz'in. Sevinmesi de anlaşılırdı. Bu hadisin ravisi Ebu Amr Cerir bin Abdullah şahit olduğu ve anlattığı bu olayda onun her iki halini de aynı anda görmüş ve bize hikaye etmiştir. Fakir topluluk geldiğinde baştan Efendimiz çok üzüntüden rengi değişmişti. Sonra onlara yardım edildiğini görünce de sevinçten yüzü ay gibi parlamıştı. Peygamber Efendimiz sahabe-i kiramı Kur'an'la eğitiyordu. Hutbe okurken, konuşurken ayetler okudu onlara konuyla ilgili. onları müjdelemesi, sevindirmesi, ümitlendirmesi, korkutması veya uyarması hep Kur'an'la veya Kur'an'ın istikametindeydi. Kendi sözü de en son söylediği hadiste yine Kur'an'dan çıkan mana, infakın önemiyle ilgili. Bazı kere onlara Kur'an'dan ayetler okur, kendisinin arzu isteklerinin o doğrultuda olduğunu hatırlatırdı. Bu durum aynı zamanda kendisinden sonra nasıl hareket edilmesi gerektiğinin de bir işaretiydi. Böylece Kur'an-Sünnet birlikteliğini, iç içeliğini, ayrılmazlığını göstermiş oluyordu. Kur'an'dan ayetler okuyor, sonra kendisi sözünü söylüyor. Yine Kur'an'dan anladığı manaları. Dolayısıyla biz de Kur'an ve sünnetle olayları anlamamız ve öyle anlatmamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinden herhangi bir şey istediğinde sahabiler bütün imkanlarını seferber ederlerdi. Peygamberimiz sahabeden bir şey istiyor, sahabe her şeyini feda ederdi. Onun emrini ve arzusunu yerine getirmek için adeta birbirleriyle yarışa girerlerdi. Onların aralarındaki yardımlaşma ve ellerinde bulunanı paylaşma duygusu sayısız örneklerinde görüldüğü gibi eşsiz denecek seviyedeydi. Bizim belki yapamayacağımız derecede infak ederlerdi. Peygamberimizin yüzünde hissedilen sevincin sebebi kendi emrine adeta koşarcasına uyulduğunu gözleri görmesi ve fakir insanların problemlerinin halledildiğine şahit olmasıydı. Ashabının iyilik duyguları, önde giden sahabinin yaptığı, açtığı çığır. Peygamber Efendimiz ve arkadan gelen sahabilerin de bu güzel yoldan yürümeleri. Bir güzel yol varsa oradan da yürümek lazım. Peygamber Efendimiz bu davranışı iyi bir çığır olarak nitelendirmiştir. Çünkü burada bir yardımlaşma, bir cömertlik ve Müslüman kardeşlerini kendi nefislerini tercih etme güzelliği vardır. Allah Teala da bu vasıfları sebebiyle müminleri şöyle metheder. Zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Yani ve yu'sirun ala enfusihim ve lev kana bihim hasasa. Kendi ihtiyaçları olsa bile ihtiyaçlı mümin kardeşlerini kendilerine tercih ederler. İslam dini açları doyurmayı, çıplakları giydirmeyi, yokluk içinde olanların her çeşit zaruri ihtiyaçlarını karşılamayı, ümmetin zenginlerine yerine getirilmesi gerektiği bir vazife olarak yüklemiştir. Bu zaruri ihtiyaçları karşılanmadığı için kötülüğe itilen, suçlu duruma düşen veya hayatı tehlikeye girenlerden toplumu sorumlu tutmuştur. İnsanlar vurdum duymaz olunca, ilgilenmeyince ihtiyaç sahibi insanlar belki suça teşvik ediliyor, belki günahlara teşvik ediliyor, sıkıntı çekiyor, sokaklarda kalıyor. O zaman bütün toplum sorumlu oluyor bundan. Toplumun bu şekilde ihtiyaçları hemen karşılaması gerekiyor. Ferdi sorumluluğun yanında içtimai sorumluluğu da getiriyor bu durum. Fert fert de insanlar sorumlu, toplum da sorumlu. Bu sayede toplumun fertleri arasında içtimai muavenet, sosyal yardımlaşma duygusu gelişir ve neticede müesseseleşir. Bir de bu yardım işini müessese haline getirmek lazım ki bu daha güzel, veren ve alanın sıkıntı çekmemesi için arada bir müessese olursa, veren de gurura kibire kapılmaz, başa kalkma gibi bir durum olmaz, alan da mahcup olmaz, sıkıntıya düşmez. Ve bu yardım işte daha geniş alana yayılır. İslam toplumlarında yaygın olan sayısız vakıflar bunun en canlı örneğini teşkil eder. Açılan çığır iyi veya kötü olabilir. Bu çığırı açan ve o çığırda yürüyenler ecir, sevap veya günah kazanırlar. Bu hadiste taşıyamayacağı kadar ağırlığı yüklenip gelerek yardım çığırını açan Medineli bir sahabeden bahsediliyor. Peygamberimiz onun bu davranışını takdir ederek kendisini övdüğü gibi onun yolunu ve izini takip ederek hayır işleyenler de övmüştür. Fakat bu konuda en büyük fazilet örnek ve önder olanındır. Yani insan psikolojisi böyle bir kıvılcım bekler, bir örnek görmek ister, bir hareket ister. Onu görünce o da hemen o tarafa meyleder, iradesini kullanır, gönlü akar, ikna olur. Ve o hayrı işlemeye başlar. Onun açtığı yoldan giden herkesin ecrinden bir pay o kişiye ayrılır. Fakat o çığırda yürüyenlerin sevabından da hiçbir şey eksilmez. Buna karşılık kötü bir çığır açan da büyük bir vebal vardır. O kötü çığırda yürüyen herkesin günahından bir pay, kendilerinin günahı hiç eksilmeksizin o çığırı açana yazılır. Yani kıyafet konusunda mesela diyelim birisi bir moda ortaya çıkardı. İnsanların haram olacak şekilde giyinmesine sebep olan bir moda. O moda, o elbiseyi giyenler, o yolda gidenlerin günahlarından o çığırı açana da aynısı, aynı günahlar yazılır. İnsanların günaha gireceği bir şeyi satan bir insana da sebep olduğu için bu sebeple sebep olmak, yol açmak, insanlara öğretmek konusuna dikkat etmek lazım. Güzel şeylere sebep olmak, kötü şeylere de kesinlikle sebep olmamak, öğretmemek gerekir. Daha önce bidat hakkında bilgi verirken kötü karşılanan, yasaklanan bidatın yanında iyi görülen bidatın da olduğunu ifade etmiştik. İşte bu hadis yasaklanan ve kötü karşılanan şeyin mutlak anlamda her bid'at değil, batıl ve kötü karşılanan şeyin batıl ve sapıklık sayılan bid'at olduğunu gösteriyor. Yani her yeni kötüdür anlamında değil. Güzel, yeni güzel şeyler de ortaya konabilir. Güzel olan şeyler methedilmiştir, kötü olan şeyler yasaklanmıştır. Çünkü iyi bir çığır açmak önceden bilinmeyen ve uygulanmayan bir düşünceyi, bir eylemi ortaya koymaktır. Hadisten öğrendiklerimiz: bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakir ve muhtaçlara karşı şefkatliydi. Efendimizin şefkati, merhameti. İki, fakir ve muhtaçların ihtiyaçlarını gidermek zengin Müslümanlar için bir vecibedir. İmkanı olanlar, olmayanların ihtiyacını karşılamak durumundadır. Çünkü kardeştirler, çünkü hepsi Allah'ın kuludur. Ve Rabbimiz, bizi yaratan Allah öyle istiyor. 3. Yardımlaşma ve hayırda yarışma, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmanın ve İslam kardeşliğinin temellerindendir. 4. Çok küçük sayılan şeylerle de olsa sadaka vermek ve hayır için malından harcamak dinimizde teşvik edilmiştir. Yani yarım hurma da olsa ver. Büyük hayırlar küçüklerin birikiminden oluşur. 5. Müslümanlar hayır yolunda yarışma ve Resul-i Ekrem'in izini takip etme hususunda acele davranmalıdır. Vakit geçmeden, imkanlar kaybolmadan acele etmekte fayda var. 6. İyiliğin her çeşidinde Müslümanlar örnek ve rehber olmalı, kötülükten uzak durmada da en önde bulunmalıdır. İyiliklere örnek olmak. 8. Güzel bir çığır açan ecir kazanır, üstelik kendi izinde gidenlerin sevabına da ortak olur. Kötü çığır açan da günahkar olur ve o yolda gidenlerin günahından hissesini alır. İnsanların psikolojisini yönlendirmek de önemlidir. Hiç aklına yokken birisinin ya şu camiye yardım edeyim de sevap kazanayım diye kalkıp yardım ettiğini gören bir insan, o da ya acaba ben niye yardım etmiyorum, ben de kazansam diye hemen aklına gelir, o tarafa meyleder. Bu tür hayırlara öncülük etmek gerekir. Her bid'at sonradan icat edilen şey, açılan her çığır sapıklık olarak nitelendirilemez. Sonradan güzel şeyler de olabilir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: haksız olarak öldürülen her kişinin kanından bir pay Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o insan öldürme çığırını ilk başlatan kişidir. Ne kadar acı, büyük bir hüsran. İlk defa insan öldüren, kardeşini öldüren Hazreti Adem'in oğlu Kabil, Habil'i öldürmüştü. Bundan sonra yapılan kıyamete kadar bütün cinayetlerde bir misli ona da yazılır. Çünkü ilk defa o başlattı. İnsan öldürülebileceğini ilk defa o gösterdi. Adem Aleyhisselam'ın ilk oğlu Kabil'dir. O küçük kardeşi Habil'i haksız yere öldürmüştü. Bu olay yeryüzünde ilk kan dökme hadisesidir. Bazı rivayetlerde bu cinayetin evlenme yüzünden işlendiği bildirilir. Kabil işlediği bu haksız cinayetle kötü bir çığır açmış ve günahkar olmuştu. Bu kötü çığırda yürüyen herkesin günahından bir hisse Kabil'e ayrılır. Daha önceki hadiste ifade edildiği gibi cinayet işleyenlerin günahından da bir şey eksilmez. Haksız yere bir cana kıymak İslam nazarında en büyük suç ve günahlardan sayılır. Peygamberimiz kıyamet gününde insanlar arasında ilk görülecek dava kanlarla ilgili olacaktır buyurmuştur. Kan davası ilk görülecek dava. Bu hadis sebepsiz yere ve haksız olarak bir insanın hayatına son vermenin en büyük günahların başına geldiğini gösterir. Kıyamet gününde ilk önce canı, cani ve katillerin hesaba çekilmesinin sebebi de budur. Burada kimsenin günahını yüklenmez ayetiyle bu hadisin aykırı düşmesi söz konusu değildir. Ayet suçun şahsiliği prensibini ifade etmektedir. Öyle tezru ve ezratu üzere okra. Suç şahsidir. Tamam. Hadis ise suça azmettirme, tahrik ve teşvik etmenin vebalini ortaya koymaktadır. Yani zaten bu da başkasının günahını çekmiyor yani. O adam, işleyen adam zaten günahını çekiyor. Bu ondan bir mislini alıyor. Bu iki husus bugünkü hukukta da ayrı iki durum olarak değerlendirilmektedir. Hadisten öğrendiklerimiz, bir hayra veya bir şerre vesile olmak mükafat veya cezaya ortaklığı da beraberinde getirir. İki, insanlık tarihinde haksız yere ilk kan dökme hadisesi Adem Aleyhisselam'ın çocuklar arasında vuku bulmuştur. Bu tür kötülüklere önder olmamak gerekir. Yoksa bu salık seyyi-i cariye olarak devam eder. Seher vaktiyle ilgili çok bahsedilir. Seher vaktilerinin tevbe ve istiğfar vakti olduğu, tevbe ve istiğfar orada çok kabul edildiğiyle ilgili. Seher vakti Allah Teala tevbeleri daha çok kabul eder. Bekler kullanın istiğfar etmesini. Yok mu istiğfar eden affedeyim, yok mu isteyen vereyim buyurur. Bunun güzel bir örneği de şudur. Kâb bin Malik Tebuk seferine katılamayan 3 kişiden biri 50 gün beklemişlerdi tevbelerinin kabulünü. Diyor ki Allah Teala tevbemizi kabul buyurduğunu Nebi-i Ekrem'ine gecenin son 3'te 1'i kaldığı vakitte indirdiği vahiy ile bildirdi. 50 gün sonra tevbelerinin kabulünü bildiren vahiy de seher vakti gelmiş. Demek ki seher vaktinde kabul olduğu gibi bunun bilgisi de o vakitte gelmiş ki bu da bu konuda önemli, dikkat çekici bir hususu gösteriyor. Enes bin Malik Hazretleri demiş ki Resul-i Ekrem bize seherde 70 defa istiğfar etmemizi emrederdi. Seher vakitinde 70 defa istiğfar edin. Çeşitli rakamları var tabii, çokluktan kinaya 110 defa, 100 defa, 111 defa, 110'dan fazla, 100'den fazla gibi rivayetler var. Diğer bir kutsi hadis şöyle. Kullarımın bana en sevgili olanları din kardeşi olarak birbirini sevenler, mescitlerimi imar edenler ve seherlerde istiğfar edenlerdir. Müminlerin birbirini sevmesi, camiye cemaate devam etmesi, camileri imar etmesi, seherde istiğfar etmeleri. Ben insanlara azap etmeyi istediğimde çoğu zaman bu kullarım hürmetine o azabı kullarımdan kaldırırım. Üç husus burada var demek ki. Birbirini sevmesi müminlerin, mescidin imarı iki manaya geliyor. Hem cemaate devam etmek hem de mescidin binasını yapmak. Üçüncüsü de seher vakitleri istiğfar etmek. Bugünkü programımız da burada sona erdi. Gelecek yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.